Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Nisan 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Nilgün Yıldırım hazırladı. Kumanda masasında Burak Haveroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuz olacak. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez telefon attığımızda konuğumuz spor yazarı Meriç Enercan olacak. Haftanın ardından genel değerlendirmeler yapacağız. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte olamayacak. Telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak ve bugünkü son konuğumuz, son telefon bağlantımız Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi olacak. Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasının yurt dışı ayağını konuşacağız. O aşamada neler yapılıyor kendisine bu soruları yönelteceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti virüs işte böyle yayıldı. Türkiye'de koronaya yakalananların öyküleri tek tek incelendi. Virüsü Türkiye'ye ilk olarak kimlerin nereden getirdiği belli oldu. İstanbul ve İzmir'den Anadolu'ya, Doğu ve Güneydoğu'yla Karadeniz bölgesine nasıl sıçradığı anlaşıldı. Yapılan analizlere göre koronavirüsü İstanbul ve İzmir'e Avrupa'dan gelenler getirdi. Yine aynı kişiler İstanbul'dan da şehirler arası geçişle virüsü Kocaeli ve Ankara dahil 4-5 şehre taşıdı. Karadeniz şehirlerine Avrupa'dan gelen gurbetçilerle İstanbul başta olmak üzere diğer büyük şehirlerden gidenler götürdü. Salgını Anadolu'ya umreden dönenler getirdi. Umreden ilk gelen ve karantinaya alınmayan kafile virüsü Anadolu'ya yaydı. Büyük şehirlerden gidenlerle İran ve Irak teması koronanın Doğu ve Güneydoğu illerinde de görülmesine yol açtı. Antalya ve Akdeniz kentlerine ise Avrupa ve büyük şehirlerden gidenler taşıdı. Milliyet gazetesinin manşeti topyekün destek. Milliyet çalışana, emekliye, esnafa, KOBİ'lere verilecek destekleri adım adım inceledi. Kimin hangi desteği alacağını sizin için listeledi diyor ve bu desteklerin ayrıntılarına yer veriyor haberin geri kalanında. Mahşeri vicdan unutmayacak. AK Partili belediye başkanlarıyla video konferansla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yok. Süreci sosyal medya ya da televizyonda ahkam kesenlere göre değil, ülke gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre yürüttük. Bu dönemde siyasi rant hesabı yapanları mahşeri vicdan asla unutmayacak ifadelerini kullandı. Sabah gazetesinin manşeti Kara Gün Dostu Türkiye. Bir yandan koronavirüse karşı içeride amansız bir mücadele veren Türkiye, salgının pençesinde kıvranan dünyanın yardım çığlığına da kayıtsız kalmadı. Aldığı önlemlerle örnek olan Türkiye, Çin'den İngiltere'ye, Almanya'dan İran'a kadar 32 ülkeye yardım yaptı. Salgına teslim olan Avrupa'ya el uzatan Türkiye, dünyaya dayanışma dersi verdi. En fazla can kaybının yaşandığı İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup yazan Başkan Erdoğan, "Kara gün dostu" atasözüne vurgu yaparak, "Avrupa Birliği'nin yardımlara engeller koyduğu bir ortamda imkanlarımızı zorluyoruz," dedi. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Parlamentosu, sağlık sistemi çöken Batı'yı yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Kluş ve Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez, Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür ederiz açıklaması yaptı. Vatandaşı yalnız bırakmayın başlığı var. Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat, gözü yaşlı, kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. Panik yapmadan akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi yürütüyoruz. Türkiye bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak isteyen gafletten ötedir. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Bu mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları mahşeri vicdan asla unutmayacaktır. Akşam gazetesinin manşeti "Grazie Türkiye, teşekkürler Türkiye." İtalya ve İspanya Türkiye'nin yardımlarıyla umutlarını yeşertti. Teşekkür edenler arasında 10 yaşındaki İtalyan Gabriel de vardı, İspanya Genelkurmay Başkanı da. Maske, tulum ve dezenfektanları götüren askeri kargo uçağını bizzat karşılayan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Bu yardım çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz," dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 7 farklı aşı projesi geliştirdik. Türk bilim adamları koronavirüsle mücadelede 7 ayrı projeyi masaya yatırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm kaynaklarımızı bu iş için kullanabiliriz. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım," dedi. 24 üniversitenin çalıştığı başlığı haberi var. Covid-19 Türkiye platformu telekonferansla aşı ve ilaç projelerini tartıştı. Türk akademisyenlerin projelerini dünyada işine az rastlanır şekilde çok kısa bir sürede dönüştürdüğünü belirten Varank, "Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu ARGE birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor," diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını belirterek, "Şu an 216 araştırmacımızın 14 aşı ve ilaç geliştirme projesi yürürlükte, başaracağız," dedi. Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten Profesör Ercüment Obalı da, "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı. Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'nın, Türkiye'nin gündemini alacağız. TRT muhabiri Demet Sağlık Geçit canlı yayınımızda bizlerle birlikte. Demet Sağlık Geçit, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugünün gündemi neler? Sizden öğrenelim.
Evet, haftanın son iş günündeyiz. Bu arada Türkiye'nin en önemli gündem maddesi günlerdir bildiğiniz gibi koronavirüs salgını. Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi devam ediyor. Yine bugün de bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara TRT Haber Merkezi olarak duyarlı olacağız ve açıklamanın ayrıntılarını gün içerisinde dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet, son yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. 79 yeni vefat ile birlikte can kaybının 356'ya yükseldiğini ifade etmişti. Toplam vaka sayısı ise 18.135 oldu. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 415 olarak kayıtlara geçti. Evet, bugün yine gün içerisinde yeni açıklamalar gelecektir. Biz de o vakit ayrıntıları paylaşıyor olacağız. Evet, muhalefet cephesine bakacak olursak bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel bir televizyon kanalına konuk olacak. Gündeme ilişkin soruları cevaplayacak. Biz de yine ayrıntıları paylaşıyor olacağız. Meclis gündemine bakacak olursak infaz teklifi komisyonda görüşülecek. İnfaz teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanıyor. Komisyon sosyal mesafe kuralına uygun olarak geniş bir salonda toplanacak. Komisyon toplantısından önce iktidar ve muhalefet temsilcileri son bir değerlendirmede bulunacak. Görüşmelerin sonucuna göre de teklife yeni maddeler eklenebilecek. Evet, biz bütün bu başlıkların ayrıntılarını yine koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın alabileceği tedbirler zaman zaman gündeme gelebiliyor. Bütün bu ayrıntıları gün içerisinde bültenlerimiz aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştıracağız.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Covid-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Su yoluyla bulaşmıyor. Ağızdan alınan bir şey mide bağırsak sistemiyle alındığı takdirde bulaşmıyor. Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözünüze götürmediğiniz sürece infekte olmazsınız.
Aslında bu konuyu konuda yanlış bir düşüncemiz var. Sanki gençler bundan etkilenmiyormuş gibi bir algı var. Ama bu virüsün hani genel elimizdeki çalışmalara baktığımız zaman ortalama yaş ortalaması, görülme yaş ortalaması 55. Ve gençten yaşlıya pek çok kişi bu hastalığa yakalanabiliyor.
Tütün kullanımı maalesef kronik akciğer hastalığı olanlarda hastalığa yakalandıklarında çok daha ağır seyrediyor. Ama bir tütün ürünü var ki o da nargile. Virüsün bulaşmasını da çok kolaylaştırıyor.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet, şimdi de gündemi, gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut telefon attığımızda bizlerle birlikte. Nagihan Akbulut, merhaba.
Merhaba, günaydın Arzu Türkoğan.
Günaydın. Evet, gündemin ilk sırasında tabii ki bütün dünya için koronavirüs salgını var. Koronavirüs salgınında dünya genelinde tablo ağırlaşıyor. 200'den fazla ülkeye yayıldı virüs. Can kaybı 52 bine geçti. Vaka sayısı dün akşam itibariyle 1 milyonu aştı dünyada. Türkiye'de ise dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bilgileri paylaştı. Türkiye ile 79 vefat haberi var. Bugüne kadar 356 can kaybı var Türkiye'de. 18.135 vaka, koronavirüs vakası var. 415 kişinin de iyileştiği bilgisini paylaştı dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu ağır tablo ile ilgili neler söylersiniz?
Arzu, aslında beklenen bir tabloydu bu. Tablonun giderek ağırlaşacağı ilk günden bir yana söyleniyordu. Dünya salgını, tüm dünya bu salgınla baş etmeye çalışıyor. Türkiye'de bu süreç içerisinde alacağı bütün önlemleri aldı. Bir bağlamda sakin bir yönetimle süreci götürüyoruz. Daha doğrusu süreç yönetilmeye çalışılıyor. En önemli kriter bu salgında, yani tüm toplum bilimcilerinin söylediği en önemli kriter kişinin kişisel izolasyonu. Yani o bulaş salgının bulaşmasını engellemek, yani birinden bir diğerine bulaşmasını engellemek. Bu çerçevede de öncelikle kişisel izolasyon çok önemli. Ben gördüğüm kadarıyla çok mu uyuluyor, az mı uyuluyor? Meclisteyim ben bütün gün. Gördüğüm kadarıyla bireysel olarak kişiler maksimum düzeyde buna uymaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bu süreci bu şekilde atlatacağız gibi görünüyor. Yani alınan önlemler bu çerçevede kalacak gibi görünüyor. Daha ileri önlemler alınır mı tartışılıyor. Bugün Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın da saat 19'da bir açıklaması olacak bilim kurulu toplantısı sonrasında. Hepimiz birlikte nefeslerimizi tutup bakanı dinliyoruz. Elimizden gelen bütün önlemleri de alıyoruz. Bu çerçevede biraz sabırlı olmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Biz toplum itibariyle, yapı itibariyle de bir an önce sürecin noktalanmasını bekliyoruz ama henüz o noktaya gelmedik. Evet. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha sabırla, biraz daha itinayla bu süreci yürütmemiz, götürmemiz gerekiyor. Yaşlılarımızı koruyacağız. Öncelikli olan bu. Evet. Diğer taraftan bizler çalışmak zorundayız. Sen çalışıyorsun, ben çalışıyorum. Evet. Biz de kendimizi koruyabileceğimizin en tepe noktasında korumaya çalışıyoruz. Bu süreci inşallah en az hasarla, en az zararla, en az kayıpla tamamlayacağız diyorum. İyi düşünüyorum ve iyi sonuçlar istiyorum.
Evet. Şimdi önceki gün bir basın toplantısı düzenledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve koronavirüs salgınının Türkiye'de illere göre yayılımını bizlerle paylaştı. Bütün illere yayıldığını söyledi Sağlık Bakanı ve ilk sırayı İstanbul'un çektiğini, ikinci sırada ise İzmir'in yer aldığını söyledi. Onu sırayla Ankara ve diğer iller izliyor. Bu yayılımı nasıl değerlendirirsiniz?
Arzu, bunlar İstanbul Türkiye'nin mega kenti. Bir bağlamda İstanbul Türkiye'nin can damarlarından bir tanesidir, kalbidir. İstanbul'da olması çok normal. Uluslararası kapımızdır. İzmir'in de olması da bir anlam taşıyor. İzmir'de bizim liman kapımızdır bir bağlamda. O da diğer taraftan hani uluslararası açılan kapılarımız. Baktığınızda Kocaeli de geliyor o da. Ankara 4. sıraya inmiş. Evet. Ankara biraz daha içeride kalıyor. Daha çok uluslararası ticarete, uluslararası ulaşıma kapalı olan, daha uzak olan bir yıl. Tüm Türkiye yayılması beklediğimiz bir sonuçtu. Bunda özellikle umreden dönen vatandaşlar konusu tartışılıyor. Ama hani bu bir salgın, yayılmamasını düşünmememiz mümkün değil. Dünya salgını. Bu çerçevede de bu dağılımı ben aslında biraz daha sağlıklı görüyorum. Yani şöyle ki görüyorum. Sadece mesela Çin'de sadece Wuhan'daydı. İtalya'da başka bir şeyle karşı karşıya geldik. Herkes kaçtı İtalya'da. Tüm ülkeye yayılmasına neden oldu. Bizde başka bir, yani her ülkenin kendi hikayesi oluştu bu süreç içerisinde. Bizim hikayemizde de biraz o taraftan bakmak lazım. Yani ben çok uluslararası ölçekle ilgilenmesini demiyorum ama çok kriterleri birebir karşılaştırmamız doğru mu onu tartışıyorum kafamda. Zira biz kendi dinamiklerimizde olaya biraz daha baksak ve ağırlık kazandırsak daha doğru olacak kanaatini taşıyorum. Çıkmayın diyoruz sokağa, herkes sokakta geziyor. Ankara'da bilirsiniz ben Dikmen'de oturuyorum. Dikmen'den meclise geçiyorum. Kullandığım tek güzergah burası, yaklaşık 3 haftadır. Ayrancı pazarının önünde durduruluyor, polis durduruluyor, gezmeyin diyor ama vatandaş gene de çıkıyor. Yani önlem alındı, yapılacaklar anlatıldı. Biraz da kişisel olarak bu kurallara uymak gerekiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına. Ama maalesef bu noktada biraz sanırım o sorumluluk duygusunu yeterince oturtamadığımız ortaya çıkıyor. Benim annem 70 yaşın üzerinde. Annemi çıkma diyoruz, zalvarıyoruz. Artık o da çok sıkıldı. Kendisini farklı bir yere çekiyor. Yaşlılarda da böyle bir alınganlık süreci başladı. Orada da başka bir problem var ama bu uluslararası ölçüde bir problem ve biz bunu çözme noktasında dayanışarak, bilinçli davranarak bir yere gelebileceğiz. Davul noktasında da dediğim gibi herkes kendi hikayesini oluşturuyor. Bizim de kendi hikayemiz. Özellikle Umre'den dönen vatandaşlar konusunda eleştiriliyor. Ben o eleştirilere katılıyorum. Biraz daha o konuda erken önlem alınsaydı bu kadar dağılım olmayabilirdi ama geldiğimiz bu noktada artık mevcut durumu konuşmak daha mantıklı geliyor. Bunun doğrusunun, artısını ve eksisini ileride tekrar tartışırız diye düşünüyorum.
Peki. Tabii bir yandan Türkiye'de hem bir milli dayanışma kampanyası başlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bize yeteriz adıyla başlayan bir kampanya. Bir yandan da yurt dışında yine koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkelere de yardımı devam ediyor Türkiye'nin. İspanya'ya ve İtalya'ya dün yardımlar ulaştı. Tıbbi yardım malzemeleri ulaştırıldı. Ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castellón'a da bir mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu yardım hem de yurt içinde başlayan bu kampanyayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle değerlendireyim. Bu iş ilk patladığında, daha henüz soğanda tartışılırken İtalya'ya yeni sıçramıştı. Sağlık Bakanı Sağlık Koca mecliste Sağlık Komisyonu'nu bilgilendirmeye geldiğinde bakan çok net olarak dedi ki ben Avrupa adına üzülüyorum. Avrupa neyle karşılaştığını bilmiyor. Avrupa'da çok önemli şeyler olacak. Büyük patlamalar yaşanacak dedi. Biz dinlerken tabii uzakta davulun sesi uzaktan hoş geliyor denir ya, böyle dinledik. Allah'ım demek öyle olacak dedik ama zaman içerisinde gördük ki gerçekten o noktaya ulaşıldı. Yani Avrupa önlem almakta geç kaldı. Hani bizim her konuda örnek diye adlandırdığımız Avrupa Birliği'nin ülkeleri bunları yapıyor. Yani İngiltere başka bir hikayeyle karşımıza geldi. Almanya biraz daha başarılı gitti. İtalya tamamen çöktü. İspanya'nın durumu daha kötü. Çin'i geride bıraktı. Hani daha söylenecek bir şey yok bu noktada. O yüzden de Türkiye'nin yardım elini uzatması, bu tartışılıyor. Gereksiz bir tartışma. Yani bu uluslararası ölçekte bir sorun. Yapabildiğimiz her şeyi yapmamız gerekiyor. Demin onu söyledim. Yani biz evet kapımızı, evimizi temiz tutacağız. Biz maksimum noktada bu iş için önlemlerimizi alacağız ama karşımızdakini de hem uyaracağız hem de yardım edebiliyorsak elimizdeki o yardımı bir şekilde ulaştıracağız. Yani dünya sorununa gözümüzü kulağımızı kapatarak bir noktaya varamayız ki. Hani dünya yanıyor bu konuda ve bilmediğimiz bir virüste karşı karşıyayız. Bulaş sorunu bana göre hala çözülememiş. Yani hala algılanmamış bir problem var. Nasıl bulaşıyor noktasını ben kafamda tam netleştiremedim. Diğer taraftan sürekli vaka çıkıyor. Ben mecliste çalışıyorum. Meclis doktorunda vaka ortaya çıktı. Meclis yaklaşık 150 tane personele baktı. Doktor, onlar bizim içimizde. Yani o çerçeveden baktığımda şu anda benim de bu virüsü taşıyor olmam gerekiyor. Ve bu neyi gerektiriyor? Daha fazla test yapılması. İnsanlığımızın kaç tanesinin etkilendiğinin ortaya çıkması gerekiyor. Yeni tablo çıktı. İşte Sağlık Bakanımız önceki gün illeri vardı. Hani bir bağlamda biz bir yeni görmeye başladık tablonun nereye gittiğini. Örneklemler de ortaya çıkacaktır. Örneğin süper bulaştırıcı deniliyor. Bizde süper bulaştırıcı var mı yok mu? Bizdeki hastalığın seyri nasıl devam ediyor? Avrupa ile birebir mi? Çin ile birebir mi? Tüm bunlar bizim kurumun üzerinde oturup tartışacağı. Hani biraz daha bu işin sönmeye yakın ortaya çıkacak tablolar. Yaşayarak öğreniyoruz. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Yaşayarak öğreniyoruz. Diğer taraftan da önlem çerçevesinde şunu da söylemek lazım. Önce biz dikkat edeceğiz. Sonra diğer aşamalara. Yaşlılar özellikle hiç ama hiç bu konuda yaşlılara taviz vermememiz gerekiyor. Ama yani bize özgü bu süreci yaşıyoruz. Evet. Bakalım sonuç nasıl olacak?
Peki en son size infaz yasa tasarısı teklifini soracağım. Mecliste görüşülecek. Nasıl bir teklif? Sonucu neler olabilir?
Tabii koronavirüs süreciyle birlikte infaz çalışması çok öncesinde parlamentoya gelmişti. Çalışılmıştı ama bir türlü bir uzlaşma sağlanamamıştı. Tabii bu koronavirüs tehdidi bu sürecin çok hızlanmasına neden oldu. Bugün komisyona geliyor. Saat 11'de komisyon toplanacak. Salı günü genel kurula geliyor. Ben cuma günü tahliyelerin başlama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani önümüzdeki haftaya bu iş bitmiş olacak gibi duruyor. Ne getiriyor? Öncelikle bu bir af paketi değil. Onun altını çize çize söyleyelim. Bu bir infaz değişikliği. İnfazdaki değişiklik de nedir? İnfaz rejimi değişikliği aslında onu tam olarak söyleyelim. Biz AK Parti iktidarı dönemlerinde Türkiye'deki infaz oranlarını Avrupa düzeyinin de üstüne çıkartılmıştı. Bunlar biraz daha olması gerektiği yere çekiliyor. Avrupa ile paralel konuma getiriliyor. Ama özellikle koronavirüs nedeniyle de bir izin müessesi getirildi. Evet. Şu anda açık cezaevlerinde uygulanan bir uygulamadır izin. 3 günlük izin verilir açık cezaevindeki bir mahkuma. Ancak bunun süresini 2 ay gibi bir süreye çektiler. Bu 2 aylık süre infazdan düşecek. Yine bu 2 aylık süre isterse 2 kez daha uzatılabilecek. Adalet Bakanı'na bu yetki verildi. Peki infaza giden, işte izinle eve giden mahkum geri dönecek mi? En çok sorulan soru bu. Geri dönecek çünkü onun denetim mekanizması devam ediyor olacak. İnfazın yakması anlamına gelecek. Yani bugün bitecek. Yani bu salgın bitecek. Biz tekrar kendimize ve normal hayatımıza döneceğiz. Döndüğümüz günde sonuçta bu tabloda giden ve kalan alt alta yazılacaktır. Bu sefer geri dönmeyen ya da işte bunu suistimal eden kişiler infazını baştan kapalı cezaevinde farklı boyutta yaşamaya başlayacak. Bunu da insanlar hesap edecektir diye düşünüyorum. Bu bir af değil. Altını çok net olarak çizelim. İnfaz rejiminin değişikliği anlamına geliyor. İzin müessesi de zaten mevcut sistemde var. Oradaki 3 günlük izin süresi 2 aya çıkartılıyor. Evet. Bu salgın geçene kadar. Cezaevlerindeki doluluk çok önemli ve göz önünde bulundurmamız gereken bir nokta. Tüm dünya bunu yaptı. Biz de tüm dünya ile birlikte bu noktada hareket ediyoruz. Evet. Bir bağlamda insanları orada kendi kaderlerine bırakamayız. Hükümet de bu yönde hareket ediyor. Bugün görüşmeler olacak. Muhtemelen salı günü genel kurula gelmesini çok hızlı bir şekilde de yasalaşmasını bekliyoruz.
Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ve iyi çalışmalar diliyoruz size. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüs kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıklara olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Evet, sporda yaşanan son gelişmeleri spor yazarı Meriç Enercan'la konuşacağız. Meriç Enercan telefon attığımızda bizlerle birlikte. Günaydın Meriç Enercan.
Günaydın Arzu Hanım, iyi yayınlar, sağlıklı günler dilerim.
Teşekkür ediyoruz, biz de size sağlıklı günler diliyoruz.
Sağ olun.
Evet, sporun gündeminde tabii yine bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili yansımalar, spor dünyasına etkileri var. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ligler ve bütün branşlarda ligler askıya alındı. Spor karşılaşmaları yapılmıyor. Bununla ilgili bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaboğlu, Federasyon başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Liglerin gidişatıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bu toplantıdan bize neler aktarırsınız?
Şimdi tabii bunların hepsi istişare toplantısı dedikleri, devlet işleyişinde istişare danışma toplantısı dedikleri olaylar, karar mekanizmasına ana kaynak olabilecek türde şeyler. Federasyon başkanlarının tamamının bu hastalığın gelişmesiyle ilgili doğal olarak hepimiz gibi ciddi kaygıları olduğunu biliyoruz. Bu kaygıları ilettiler. Sporcular bizlere göre, normal insanlara göre çok daha dayanıklı da olsalar, özellikle bir arada olma, bir arada kalma ve yakın temaslarla bağlantılı olarak bu hastalığın biliyorsunuz en tehlikeli tarafı o. Çok çabuk etkilenme riski altında olan gruplar. Dolayısıyla işte bunu Fatih Hoca'da, Galatasaray'da da gördük. Fenerbahçe'nin basketbol takımında da gördük. Dolayısıyla bunun tamamen geçmesi halinde liglerin başlayabileceğini, bunun içinde beklenmesi gerektiği yolunda görüş bildirdiklerini şey yapıyorum, bilgisi geldi bize. Şimdi zaten bu konuda UEFA'nın yani olimpiyatların ertelenmesi, Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi, dün de son olarak Akdeniz oyunlarının 2022 ertelenmesi gibi bir takım ertelemeler var. Dolayısıyla şartlara bakacağız, önümüzdeki günlere bakacağız futboldaki moda deyimiyle. Hı hı. Önümüzdeki günlere bakacağız ve kararımızı vereceğiz gibi bir şey ortaya çıkmış durumda.
Evet.
Aslında bu arada biliyorsunuz futbolda özellikle liglerin dondurulması, sezonun yok sayılması ya da playoff oynanması ya da hızlandırılmış lig oynaması gibi bir takım olasılıklar da tartışılıyor.
Evet.
Bence hastalığın iniş noktasına geçtikten sonra, riskin iyice azalmasından sonra, 8 hafta kaldı bizim ligimizin bitmesine, Süper Ligimizin.
Evet.
Diğer liglerde aynı şekilde, daha kısa kalan liglerde var. Dolayısıyla ligin hızlandırılmış, yani bir ay içinde çarşamba pazar oynanacak ya da işte salı cumartesi,
evet,
pazartesi cuma şeklinde oynanacak bir hızlandırılmış haftada 2 maç oynanarak 4 haftada bitirilmesi bence mümkün tabii.
Evet.
Bunun kararını verecek olan Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'yle danışacaklar, UEFA ile konuşacaklar ama nihai kararı onlar verecek. Ama bence bu kadar başa baş giden ligin şampiyonluğu ilan ederseniz şu anda Trabzonspor'la Başakşehir 52'er puanla birbiri ardına averajla diziliyor. Galatasaray 50 puanda, 3 puan arkada. 49 puanlı Sivas Spor var hemen arkalarında. Dolayısıyla bu kadar yakın giden bir ligde şampiyon sensin.
Demek
diğerleri de işte küme düştü, yok bilmem ne oldu falan şeklinde bir dondurma değerlendirmesinin çok doğru olmadığını,
evet,
düşünüyorum. Playoff'un da sakıncalarını hatırlarsanız birkaç sene önce yaşamıştık. Dolayısıyla biz küçük korona virüsünün dünyaya ettiğinden biz de nasibimizi almış durumdayız. Her şey karma karışık oldu. Sokaklar bomboş. Yani evlerdeyiz. Böyle enteresan bir yaşantı. Sizlere de Allah yardımcı olsun.
Teşekkür ediyoruz.
Bu zor şartlarda çalıştığımız için işte
gerçekten,
doktorlara özellikle hastalıkla doğrudan temas ettikleri için. Sokakta
zor günlerden
çalışan
geçiyoruz.
İnsanlara,
evet,
Allah yardımcı olsun. Yani sıkıntılı bir durum.
Tabii. Şimdi bir de tabii önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye Milli, evet, Destek Dayanışma kampanyası var. Spor dünyasından da bu kampanyaya destek geliyor.
Evet.
Mesela A Milli Takım hocası Şenol Güneş'in 1 milyon liralık yardımı var. Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan yardımlar geliyor. Bu kampanyayı nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii şimdi zor günlerde dayanışma şart. Onun devletin en tepesindeki insanın başlattığı bir kampanya olması da önemli. Dayanışmazsak çok çabuk çözülürüz. Yani Türk milletinin biliyorsunuz, Türk ulusunun en büyük özelliği işte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda da yaptığımız buydu. Daha sonraki zor günlerde de yaptığımız buydu. En önemli şey dayanışma. Ve bu dayanışmayı her platformda, her yerde artık kavgayı, gürültüyü, itişmeyi, tartışmayı falan bir kenara bırakıp şu küçücük virüsün hepimize öğrettiği bir takım şeyleri yeniden hayatımızı düşünüp düzenleyerek şey yapmalıyız. Bir ders almalıyız yani.
Evet, evet, evet.
Yani minnacık bir şey hepimize çok büyük dersler verdi. Bence bundan yola çıkarak hem insan dayanışması, hem sosyal dayanışma, hem psikolojik dayanışma, ülkenin kentsel dayanışması, insanların birbirine sarılması, destek olması falan gibi çok büyük gerekliliklerin üzerinden yürümeliyiz artık.
Peki. Evet, dediğiniz gibi küçücük bir virüs bütün dünyayı etkisi altına almış vaziyette. Olumsuz olarak bütün dünya etkileniyor. Umarız bir an önce atlatacağız bu sağlık problemini, bu salgını. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim size ve arkadaşlarınıza.
Çok teşekkür ediyoruz. Spor yazarı Meriç Enercan konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüsü kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Şimdi de haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz var. Hocam merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar arzuluyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, baştan beri konuştuğumuz gibi bütün dünyayı etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıyayız. İşte verilere baktığımızda 1.900.000 kişinin enfekte olduğunu görüyoruz ve o 1 milyon sınırının aşıldığını görüyoruz bütün dünyada ve can kaybı 52.000'i geçti. Bütün ülkeler etkileniyor koronavirüs salgınından. Amerika Birleşik Devletleri'nin salgının yeni üssü olduğu söyleniyor. Tabii Avrupa'da bütün ülkeler etkileniyorlar. En çok etkilenenin İspanya ve İtalya olduğunu biliyoruz. Rusya'da tabii ki bu salgından nasibini alıyor. Siz neler söylersiniz yaşadığımız son durumla ilgili?
Evet. Tabii şimdi bu COVID-19 virüsü her ne kadar şu anda 1 milyon kişiye bulaşmış olsa da bunu bir başlangıç olarak görmek lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylediği işte 200-250 bin kişinin ölümü bizim için çok iyi bir rakam olacaktır. Yine İngiltere'de 200-250 bin kişinin ölümü bizim için iyi bir rakam olacaktır babında. Yani bu iki ülkenin söylediği 400-450 bin rakamı ölüm bekleme şu anda sizin söylediğiniz gibi 50 bin. Demek ki biz bu salgının başlangıcındayız. Yani bu salgın böyle 15 gün bir ay içerisinde bitecek gibi gözükmüyor. Kaldı ki salgına dair aşı çalışmalarının ancak 2021 yılının başlangıcında uygulamaya konulacağını düşündüğümüzde gerçekten hem ülke olarak, toplumsal olarak, hem bireysel olarak hem de dünya toplulukları olarak bu salgını yenebilmek adına üzerimize düşen görevi mutlaka harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor. Biz bireysel olarak kendi karantinamızı ilan etmemiz lazım. Nedir? İşte eldivensiz, maskesiz mutlaka dışarı çıkmamak lazım. Yaşlıları korumak lazım. İdareli bir tüketim yapmak lazım. Yani stoktan daha çok idareli bir tüketimle ve psikolojik anlamda kendinizi dinç tutarak bu süreci mutlaka en iyi şekilde dayanabilen ülkeler, en iyi hazırlık yapan ülkeler bu anlamda daha dinç çıkacaktır. Bir de Arzu Türkdoğan aynı zamanda ekonomik anlamda da bir dünyada baktığımız zaman petrole bağlı olarak bir süreç işliyor. Yani çift kutuplu dünya düzeni içerisinde işte bu dünyanın Birleşmiş Milletler'in o 5 ülkesi ekonomilerini de diri tutabilmek adına petrol üzerinden, enerji kaynakları üzerinden bir rekabet yürütüyorlar. Gördüğünüz gibi petrol bundan 2 gün öncesinde işte Brent petrol 25-26 dolardı ama dün birden %40'a, %40 oranında değer kazandı ve 35-36 dolara çıktı. Peki bu nasıl oldu? İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump işte Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile konuştuğunu dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü dile getirdi. Böylece bunlarla anlaşarak petrol fiyatını yeniden yükselttiklerini söylediler. Ama burada bir paradoks var. Yani şu anda dünya bir pandemiyle uğraşıyor ve dünyanın ucuz enerji kullanması gerekiyor. Madem 15 dolar 20 dolara çıkarılan bir petrolü siz aranızda anlaşarak niye 35 dolara çıkarıyorsunuz? Yani evet. Bu da kapitalizmin yani insanın değerine, insanın varlığına çok daha önem vermediğiyle ilgili bir sonucu ortaya çıkarıyor. Zaten çok medeni olarak nitelendirdiğimiz ülkelerin de İnsan sağlığı açısından bu pandemiyle birlikte çok da hazır olmadıklarını görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en medeni, en gelişmiş ülkesi olarak gözüküyor ama daha henüz bir solunum cihazı ve maske bulamıyor. İşte basına düştü. Fransa'ya ait yani 60 milyon civarındaki maskeyi daha uçak Fransa'ya havalanıp da teslim için havalandığında daha fazla para ödeyerek Amerika Birleşik Devletleri yoldan aldı. Yani daha fazla para ödeyerek başka insanların maskelerine ek olmuş oldu. İşte Fransa gitti İtalya'nın elindeki, Çek Cumhuriyeti'nin elindeki maskelere el koydu. Almanya yine aynı şekilde başka ülkelerin tıbbi malzemelerine el koydu. Yani burada şu sonuç çıkıyor. Dünya o kadar hazırlıksız ve o kadar birbirini yok etmeye odaklanmış ki insanın değeri ve insanın varlığı ikinci plana itilmiş. Belki bu pandemi olayı bir süreç işte 3 ay mı olur, 2 ay mı olur, 5 ay mı olur, 1 yıl mı olur? Mutlaka bunu atlatacağız. Tarihte salgın hastalıklar sonuç itibariyle bir şekilde çaresi bulunmuş. Yani insanoğlu bunun çaresini mutlaka bulacaktır ama ben şunu düşünüyorum. Yani dünya eskisi gibi olmayacak. Yani insanoğlu artık durup düşünecek bir anlamda biz ne yapıyoruz? Hani bu kadar gelişmişlik, bu kadar silaha yatırım, bu kadar işte teknolojiye yatırım, bu kadar lüks içerisinde yaşamak bize ne katıyor, bizi ne mutlu ediyor bağlamında düşünmeye itecektir. Evet. Tabii baktığımız zaman dünyada özellikle Afrika ülkeleri, İran, işte Uzak Doğu'da bir takım ülkeler sağlık açısından gerçekten bir kriz durumundalar. Buna hazırlıksızlar. Bizim gibi Türkiye gibi ya da Avrupa'da bir takım ülkeler, işte Amerika Birleşik Devletleri bunu sağlık açısından bulabiliyor ama Afrika ne yapacak? İran büyük bir ambargo içerisinde ne yapacak? Onun tartışmaları var. Bir takım ülkelerde sayıların gizlendiğiyle ilgili, Çin gibi, İran gibi, işte Rusya gibi ülkelerde sayıların gizlendiğiyle ilgili bazı yorumlar var. Dün mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na aday olan Biden açıklama yaptı. Bu pandemide İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması lazım. Gerçekten bir insanlık krizi yaşanıyor bağlamında demeçte bulundu. Rusya'da birçok cumhuriyet federasyon içerisinde kendi karantinasını ilan etti. Sokağa çıkma yasağı var. Ama Rusya'da da sorun tıpkı Türkiye'de olduğu gibi insanların her ne kadar resmi olarak karantina ilan ediliyor olsa da insanların dikkatsizliği bu salgının hızla yayılmasına neden oluyor. Bir anlamda böyle bir etki var. Avrupa Birliği'nde büyük bir çatlak oluştu. İtalya ile başlayan çatlak İspanya'ya sirayet etti. Portekiz gibi ülkeler artık Avrupa Birliği'nin gerçekten bir dayanışma birliği olmadığını, sadece çıkarla örtüştüğüne dair yorumlarda bulunuyorlar. Hatta İtalya bu kriz sona erdikten sonra, pandemi tamamıyla ortadan kaybolduktan sonra artık Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili bir karar verilmesi gerektiğine dair yorumlar yapıyorlar. İşte Mario Salvini'nin yapmış olduğu Avrupa Birliği'ne yönelik eleştiriler gerçekten İtalyanlar tarafından da destek olmuş gibi. Bir de şu tartışma var, bir kriz Eurobond anlamında bu ekonomik krizi hafifletebilmek amacıyla Avrupa Birliği içerisinde bir ekonomik paket çıkarılması gündeme geldi. Ama Almanya gibi, Avusturya gibi ülkeler buna karşı çıkıyorlar. Bunun dışında Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerin buna destek verdiğini görüyoruz ki bu da Avrupa Birliği'nin ikiye ayrıldığını gösteriyor ve bu gelecekte Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili de tartışmaları gündeme getirecek. Zannedersem bu kriz sona erdikten sonra da biz Avrupa Birliği'ni çok daha farklı boyutlarda ya da İngiltere ile başlayan bu ayrılık süreci İtalya ve İspanya ile birlikte devam edebilir. Bunu görüyoruz. Bir taraftan sağlık açısından bir krizle uğraşırken Suriye'de, Libya'da savaş devam ediyor. Silahlar susmadı. İşte Ermenistan'da, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili bu hafta işte seçimler yapılacak bağlamda açıklaması büyük bir provokasyon olarak nitelendiriliyor. Ama genel anlamda ülkelerin birbirlerine yardımlaşmaktan daha çok bilgileri gizlediği, sağlık açısından kendilerini güçlü gösterebilmek adına insan sağlığını bir anlamda tehlikeye attığı bir dünyayla karşı karşıyayız. Bunu gördük ama Türkiye dün açıklandığı gibi 88 ülkeye yardım ederek ne kadar kendi gücü ölçüsünde bir anlamda bu krizi de aşmaya çalışıyor diyebiliriz Arzu.
Evet, tabii biz bu salgından önce dünya üzerinde önemli toplantıları, zirveleri, liderlerin bir araya geldiğini takip ederdik. Bu toplantıların yapısı da değişti. Daha çok online, telekonferans yöntemiyle gerçekleşiyor. Dün de NATO tarihinde ilk olduğuna işaret edilen bir toplantı oldu. Dışişleri Bakanları toplantısı online şekilde gerçekleşti. Evet. Bu toplantıyı sonuçlarını kısaca nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi NATO toplantısında tabii ki özellikle bu pandemiyle ilgili NATO ülkeleri arasındaki dayanışmanın arttırılması, NATO ülkeleri arasında krizin derinleşmeden işte bu anlamda işbirliği yapılmasına yönelik bazı çalışmalar yapıldı denebilir. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Rusya'nın özellikle İtalya'ya askeri tıbbi yardım göndermesi NATO içerisinde de tartışmalara neden oldu. Özellikle işte NATO'nun merkezlerinden birisi olan Roma sokaklarında Rus askeri araçlarının geziyor olması, evet, NATO'yu tartışmaya açtı. Yani Avrupa Birliği ülkeleri ya da NATO ülkeleri şunu dile getirdiler. Bakın Rusya Avrupa'nın göbeğinde bize yardım ederken NATO nerede? Evet. Hani NATO neden bu anlamda bir yardım faaliyeti yürütmüyor şeklinde açıklama yaptı. Ama NATO'nun bu eleştirilere yönelik tavrı ya da cevabı ise bizim maalesef bu salgın hastalıklar ya da tıbbi anlamda genel anlamda bir pandemiye yönelik bir görevimiz bulunmamaktadır. Evet. Biz tamamıyla savunma merkezli yani orduya yönelik bir birliğiz bağlamında açıklama yaptı.
Evet. Bu hafta yine Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermiş olduğu askeri yardımlar konusunda ABD'de büyük bir tepki vardı.
Evet, bunu skandal
olarak nitelendirdiler. Yani koskoca bir NATO ülkesi, NATO'nun en büyük destekçisi, evet, Rusya'dan yardım alacak bir duruma mı geldi bağlamında? Buna yönelik eleştirilere de işte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla biz bunları, peki, satın aldık, yardım değildi şeklinde açıklama yaptı. Ama Dışişleri Bakanları'nın yapmış olduğu toplantıda özellikle bu pandemiden daha çok etkilenen ülkelerde yardımların arttırılması ve orduların, NATO ordularının biyolojik savaş bağlamında bu pandemiye yönelik de hazırlıklarını hızlandırmaları istedi.
Peki.
Yani NATO ülkeleri bundan sonra ordular olağanüstü durumlara karşı özellikle sağlık açısından da eğitilecekler ve buna müdahale için hazır durumda olacaklar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Koronavirüsü ile ilgili olarak alınan önlemler hayati önemdedir. Bu süre boyunca sinema, tiyatro, alışveriş merkezleri ve toplu eğlence mekanları gibi kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Koronavirüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmak elimizde. Sağlık Bakanlığı'nın önleyici tedbirlerine kulak verelim. Gereksiz yere evimizden çıkmayalım, diğer insanlarla temasımızı kısıtlayalım.
Şimdi de Almanya'ya gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi telefon attığımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasını konuşuyoruz. Bir milli birlik dayanışma kampanyası bu. Bir de yurt dışı ayağı var bu kampanyanın. Almanya'da bu konuda ne tür gelişmeler yaşanıyor? Neler söylersiniz?
Şimdi öncelikle tabii ki biz Uluslararası Demokratlar Birliği olarak bir STK anlamının kılısını diyebiliriz. Biz tabii ki yurt dışında Almanya'daki derneklerimiz, Avusturya'daki, Avrupa'nın birçok noktasındaki derneklerimiz o ülkenin yasalarına, mevzuatlarına göre kurulmuş dernekler. Dolayısıyla bu dernekler Avusturyalı, Almanyalı, Belçikalı dernekler, daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Bu dernekler aslında bizim teşkilatımız yurt dışından bu dayanışma projesine katkı sağlayan yabancı dernekler topluluğu aslında. Yani günün sonunda yabancı dernekler Türkiye'de Biz Bizeyiz dayanışma oluşumuna, Cumhurbaşkanımızın startını verdiği dayanışma oluşumuna destek vermiş oluyor. Tabii ki Türkiye'de el birliğiyle böyle bir dayanışma gösterisi ortaya koyma durumunda bizim de tabii ki yurt dışında Türkler olarak buna katkı sağlamamamız tabii ki söz konusu olamazdı. Biz de burada bütün gücümüzle bu dayanışma çalışmasına katkı sağlıyoruz.
Peki neler yapıyorsunuz bu kampanya kapsamında? Biraz da çalışmalardan bahsedelim.
Tabii ki. Yani günün sonunda baktığınız zaman biz Avrupa'nın yurt dışında 253 il teşkilatı olan bir kurumuz. Burada bütün bölgelerimizde, şubelerimizde insanlarımızı mobilize edip bu telefon, bu şeye dayanışma çalışmasına katkı sağlıyoruz. Ne yapıyoruz? Örneğin mesela Türkiye'de bu dayanışma çalışmasına katkı sağlamak için telefon diyorum tekrar. Çünkü kendimi tekrar duyuyorum. Biraz sıkıntı çekiyorum aslında. Kendimi evet. duyuyorum. Sizi duymakta zorluk çekiyorum.
Evet.
Bağlantımızda hata varsa onu giderebilirsek.
Tabii arkadaşlarımız olur. Şu an çalışıyorlar üzerinde. Eğer bir
teşekkür
problem varsa giderecekler.
Aslında şunu söylemek istiyorum. Bu çalışmaya, bu dayanışma çalışmasına yurt dışındaki Türklerin katkı sağlama noktasında çok önemli gayretlerimiz var. Örneğin Almanya'da bir IBAN numarası, Ziraat Bank'ın IBAN numarasına paraları havale ettiriyoruz. Dolayısıyla burada havale bedeli ödenmektedir bir katkı oluyor. Örneğin Almanya'da veya İsveç'ten Türkiye'ye havale ettiğinizde hem Türkiye'deki banka havale ücreti kesiyor, hem sizin burada bulunduğunuz banka da havale ücreti kesiyor. Bu miktara bağlı. Yani az miktarda bağışlasanız bu 10 Euro'dan başlıyor, 50 Euro'ya kadar sadece havale ücreti kesiliyor. Bu havale ücretlerinin bankalara gitmemesi için bir ara formül bulduk. Almanya'da Ziraat Bankası hesabına Alman DE ile başlayan IBAN numarasına bütün Avrupa'dan bağışlar toplanıyor ve bu bağışların toplandığı noktada hiçbir banka havale ücreti ödenmeden evet. Türkiye'ye transfer ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'da herhangi bir bankaya her havale eden kardeşinizden 50 euro kesilmiş olsun, bu takriben 350 lira yapar diyelim. Sadece Almanya'daki, İsveç'teki, Hollanda'daki banka her transfer başına 50 euro 350 lira havale bedeli kesecek. Bunun olmaması için Ziraat Bankası'nın Alman IBAN numarasına havaleler gidiyor ve hiçbir havale bedeli ödenmiyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu sağladık ve bununla ilgili de Avrupa'nın her noktasından inanın bana talep geldi. Brent Bey, lütfen teşkilat olarak ön ayak olun, UID olarak ön ayak olun. Bu havale bedelleri ödenmesin diye elhamdülillah bunu gerçekleştirdik. Ve ciddi anlamda bununla ilgili katkı sağlandığının haberini alıyoruz. Bu da hizmetlerimizden bir tanesi. Yani dayanışma noktasında maddi anlamda bağışta bulunması. Tabii ki bunu yaparken biz bulunduğumuz ülkelerde de katkı sağlıyoruz. Örneğin Belçika'da, İsveç'te teşkilatımızın mensupları evlerde maskeler dikiyor ve bunları burada hastanelere dağıtmak üzere paylaşıyoruz. Evlere gidip kimlik gözetmeksizin hizmette bulunuyoruz, alışverişlerini yapıyoruz. Tabii ki elimizden geldiği kadarıyla çağrı merkezleri oluşturduk. Yani bir telefon üzerinden Avrupa'nın her yerinden bizlere ulaşıyorlar. Şöyle durum olduğunda mesela hatlarımız dolu olduğunda öyle bir sistemimiz var ki çağrı merkezimizde bize bir e-mail düşüyor. Arayan kişinin kimliğiyle ilgili, telefon numarasıyla ilgili bize o an ulaşamadıysa bile biz anında geri dönüp o arayan insanımıza kimse artık dediğim gibi hiç fark gözetmiyoruz kimliğiyle ilgili. Bu bir beşli de olabilir, Türkiye kökenli bir insan olabilir, Alman olabilir, biyolojik Almanlardan bahsediyorum. Yani Türk olup da Alman pasaportundan bahsetmiyoruz. Evet. Yani bir şekilde kimlik gözetmeden bu çalışmalarımız da bu noktada sürüyor. Zira şunu söyleyebiliriz. Bu sıkıntılar sadece Almanya'yı, İtalya'yı, İsveç'i veya ilgilendiren bir pandemi değil bu. Siz eğer Türkiye'yi temiz tutmuş olsanız, hiçbir yeni vaka olmamasını sağlamış olsanız bile dünyanın diğer noktalarında pandemiden kurtulmuş olmadığı zaman siz de tam anlamıyla kurtulmuş olmuyorsunuz. Onun için dünya genelinde ülkeler birlikte çalışmalı ve bu insanlığı ilgilendiren, aslında genelinde ilgilendiren, hiçbir kimlik gözetmeyen, zengin fakir gözetmeyen, seviye gözetmeyen bir pandemiyle birlikte onunla karşı karşıyayız ve el birliğiyle burada bunu gidermemiz gerekiyor. Ve özellikle tabii ki biz yurt dışında kurulan, diğer ülkelerde kurulan, o ülkelerin mevzuatlarına göre kurulan bir teşkilatız ama günün sonunda Türkiye kökenli insanların kurduğu bir teşkilatız. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu dayanışma programına katılmamamız, az önce de ifade ettiğim gibi, söz konusu olamazdı. Ve bu noktada şunu söyleyebilirim, ciddi anlamda
bir euro gezisi de olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu bizim ölçmemiz mümkün değil. Bunu Ziraat Bankası bilecektir hesaba ne kadar para giriş olduğunu. Ama bize bilgiler, gelen bilgiler doğrultusunda baktığımız zaman inanılmaz bir yönelme olacak bu dayanışma çalışmasına.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve işlerinizde kolaylıklar diliyoruz size. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalınız.
Teşekkür ediyorum. Ben de iyi günler diliyorum. Teşekkürler.
Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasının Almanya ayağında neler yapıldığından bahsetti bize. Böylelikle bugün Yeni Gün'ün sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve haftaya Yeni Gün'de tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın istiyoruz.
Yeni Gün.